Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da, Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Emel Sözcüer imzalı Varlıkların Ruhu başlıklı yazıyı aktaracağız. Üzerine hanım eli çiçeklerinin sarıldığı küçük demir kapının önüne geldiğinizde, beyaz taşlarla döşenmiş boylu boyunca uzanan sükun dolu yolu görebilirsiniz. Güneşin doğuşuna az bir süre kala, tüm kainattaki varlıkların sessiz bir zikre daldığı izlenimi veren bir an. Az sonra kuş cıvıltıları, gül ağaçlarının dallarından gelen hoş nameleri andıran sesler. Bahçedeki yolun iki tarafına özenle dikilmiş, bakımı yapılmış güller ve diğer çiçekler. Gençlik ve yetişkinlik yıllarımdan zihnimde kalan resimler. Unutamadığım babamın limon ağacı. Ona adeta bir çocuk gibi bakar, özen gösterirdi. Başkasının el sürmesini hiç istemez, kendisi de ona incitmeden dokunurdu. Dokunmak isteyenlere yapraklarından koparır, çıkan hoş kokuyu koklatırdı. Yaprağıyla birlikte düşen çiçeklerini verir, ne kadar güzel koktuğunu hissetmelerini isterdi. Annem limon ağacına kalın kumaşlardan örtü dikmişti. Kış geldiğinde limon ağacı üşümesin derler. Örtüsünü üzerine özenle yerleştirirler ve bağlarlardı. Limonlar büyüyüp olgunlaştığı zaman da tüm komşularıyla paylaşmaktan büyük mutluluk duyarlardı. Evde babam da yılların geçmesiyle yaşlandılar. Yeni bir eve geçme ihtiyacı oluşunca anneme ve babama evlerinden, en çok da bahçedeki çiçeklerden ayrılmak zor geldi. Hele limon ağacından ayrılmak zorunda kalması babamı uzun süre huzursuz etti. Eski tek katlı ev yıkıldı, apartmanlar yapıldı yerine. Ama onlar o yoldan geçmeyi, adeta eski evini ziyaret etmeyi çok severlerdi. Acaba çiçeklerin, ağaçların, hatta cansız varlıkların ruhu vardı da annem babam bu ruhu mu hissediyorlardı? Daha sonra anladım ki insanın diğer canlılarla, eşyayla kurduğu ilişki hayata anlam kazandırıyor. Çünkü onlar kendilerine verilen her şeyin nimet olduğunu düşünüyorlardı. Peygamber Efendimizin hutbe okuduğu kütüğün ağladığını anlatırdı bize çocukluğumuzda babam. İçselleştirdiği sevgi, bağlılık, vefa gibi duyguları eşyaya karşı da gösteriyorlardı. Otururken yeri, yatarken yorganını öpen derviş de aynı kültürde yetişmişlerdi çünkü. Birçoğumuz cep telefonu piyasaya sürüldüğünden beri kaç kez telefon değiştirdik. Hiçbirimiz telefonumuzla ünsiyet kurmadık. Çünkü gözümüzde sadece ihtiyacımızı gören bir aletti. Daha iyisini bulunca terk ettik. Bu diğer eşyalarla kurduğumuz ilişkide de aynı oldu. Arabalarımızı, evimizi, giysilerimizi o kadar sık değiştiriyoruz ki onların bizim üzerimizde bir tesir uyandırmasına bile zaman kalmıyor. Ne yazık ki bu hal insani ilişkilere de yansıyor. Akrabalığın, arkadaşlığın yerini çıkar ilişkilerine dayanan geçici birliktelikler alıyor. Eşyayı hızla değiştirebilen insan eşini, ailesini ve dostlarını da hızla değiştiriyor. Günümüz insanı, eşyaya insan gibi davranmak şöyle dursun, insana eşya gibi davranıyor. Hızla her şeyi tüketen insan, eşyanın da kendisinin de ruhunu hissetmiyor. Hindistan'ı işgal eden İngiliz askerleri, yerlilerle birlikte bir yere doğru hızla koşarak gidiyorlar. Yerliler bir ara duruyor. İngiliz askerleri neden durduklarını sorunca yerliler şu cevabı veriyorlar. Ruhumuz geride kaldı. Geçenlerde annemlerin eski evinin sokağından geçtim. Apartmanların önünde o eski sohbet edilen güller ve limon ağacı yoktu. Komşular da artık hareketsiz ya da cansız olanla konuşmuyorlardı. Hatta birbirleriyle bile ilişkileri yok denecek kadar azdı. Televizyon, internet zamanlarının çoğunu alıyordu artık. Ve tabii ki çiçeklerin ruhunu da hissetmiyorlardı. Kendilerini değişimin rüzgarına kaptırmışlardı çünkü. Öyle değil mi? Duymayan hissetmiyordu. Aynı bir madde gibi ama duymadıklarımız, hissetmediklerimiz yok anlamına gelmiyor elbette. Anlamak ve hissetmek bizi insan kılıyor. Bu arınışla insan oluyoruz. Soyut varlıkların bilgisini akletmeyle anlayabilir, manevi alemin bilgisine hissetme pencereleri açılınca ulaşabiliriz. Bakmak gözün işidir. Görmek kalbin. Japonlar kırılan eşyalarını tamir ederken, kopan parçanın yerini altınla doldururlar, altın tozuyla onarırlar. Böylece onarılmış nesne hayatın kırılganlık ve kusurunu yansıtır. Ama aynı zamanda gücünü ve güzelliğini. Bir insan veya eşya hasara uğramışsa, acı çekmişse o bundan sonra bir hatıraya sahiptir. Ders almıştır ve olduğundan daha güzel ve değerlidir. Nesneyi tamlığa, bütünlüğe dönüştüren kintsugi sanatıyla varlıkların daha güzel göründüğüne inanıyorlar. Bağlılık ve sevgi hormonu olarak bilinen oksitosin hormonunun yaşlı kas hücrelerinde salgılandığında onarım yaptığı laboratuvar ortamında gözlenmiştir. Umudu kırılmış ya da yaşlı büyüklerimize sımsıkı sarılmak için bayramları beklemeyelim. Çocuklarımıza, sevdiklerimize sık sık sarılalım. Sıcak bir sarılma kas dokusunu bile iyileştirebiliyor. Eski zamanlarda insanın eşya ile kurduğu ilişki daha da kalıcıymış. Daha kenetli, daha sadık. Bir eşyadan öyle kolay kolay vazgeçemeyecek türden bir bağlılık. Çöpe atmadan, gözden çıkarmadan önce bir şans vermeye değer çünkü. Bir şey çalışmıyorsa bir köşeye atmadan önce onarmaya, yeniden kullanmaya çalışmak dünya içinde, ruhumuz içinde faydalı olsa gerek. Bizler de eskittiğimiz her şeyi atmayan, değerlendiren, israfı sevmeyen bir inancın çocuklarıyız. Onları yenilerin arasına koyarız. Orada eğreti durmaz. İkisi de birbirinden güzel enerji alabilir. Ve sanmıyorum ki sadece nesneler eskir. Bazen samimiyetler, bazen de duygular eskir. Neşe, umut eskir. Ancak eskidi diye vazgeçilmez hiçbirinden. Eskidikçe kıymetlenir çünkü. Bazı şeyler eskidikçe bitmez, yitmez. Biz hangi anlamı yüklesek o şey öyle anlam kazanır. Çünkü her varlığın bir ruhu vardır. Bu nedenle değeri artar. Emel Sözcü Er imzalı Varlıkların Ruhu başlıklı yazıyı aktardık ilk olarak Sesli Dergi'de bu akşam değerli dinleyenlerimiz. Şimdi de Tarih Vitrini bölümünde Dursun Gürlek imzalı Aydınoğlu Dergahı'ndan Manzaralar başlıklı yazıyı aktaracağız. Cihan hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Türk milletine hediye ettiği İstanbul hem camiler ve mescitler hem de tekkeler ve dergahlar bakımından son derece zengin ve engin bir şehirdir. Ayrıca İslam büyüklerine ve tarihi şahsiyetlere ait türbelerin bolluğu itibarıyla da göz kamaştırıcı, gönül zenginleştirici bir manzara arz etmektedir. Manevi dünyamızın maddi timsalleri olan türbelerin başında hiç şüphesiz Eyüp Sultan Hazretleri'nin o mübarek türbesi gelmektedir. Asıl anlatmak istediğim konuya girmeden önce bu girizgaha şu cümleleri de ilave etmek istiyorum. Var-ı Kainat Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de dünyayı teşrif etti. Medine-i Münevvere'de ahiret alemini şereflendirdi. Kudüs-ü Şerif'te de Miraç dolayısıyla gökleri zinetlendirdi. İstanbul'a da istikbale yönelik mucizevi fetih hadisiyle Eyüp Sultan Hazretleri'ni gönderdi. Evet efendim, peygamberimizi hane-i saadetinde aylarca misafir etme bahtiyarlığına eren bu büyük sahabi, Konstantiniyye'nin bu hadis sayesinde muhakkak fethedileceğine kesinlikle inandığı için derhal harekete geçti. İleri yaşına rağmen ve o uzun yolculuğun bütün meşakkatlerine katlanarak Şam-ı Şerif'ten kalkıp kadim Bizans surlarının önüne kadar geldi ve burada şehit düştü. Vasiyeti gereği bugünkü türbesinin bulunduğu yere defnedildi. İşte o tarihten itibaren Eyüp Sultan Hazretleri İstanbul'un asıl sultanı kabul edildi ve her manasıyla maneviyat merkezi olan türbesi diğer İstanbul türbelerinin en başında yerini aldı. Yukarıda da belirtildiği üzere İstanbul aynı zamanda bir tekkeler, dergahlar ve asitaneler şehridir. Bu cazibe merkezlerinden biri de Gülhane Parkı'nın yanı başında bulunan Aydınoğlu Dergahı'dır. Bir adı da Salkım Söğüt Tekkesi olan bu dergah, İstanbul'un ilk tasavvuf merkezlerinden biridir. Camisiyle, şadırbanıyla, semahanesiyle, derviş odalarıyla tam teşekküllü bir asitane olan Aydınoğlu Tekkesi bu zamana kadar birçok tasavvuf büyüğünün mekanı oldu. Devir devir halvetiye, kadiriye, cerrahiye tarikatlerine ev sahipliği yaptı. Haziresini bugün de büyük şahsiyetlerin, gönül sultanlarının kabirleri süslüyor. Tarih boyunca burada postnişinlik görevinde bulunan muhterem zevatın en önemlilerinden biri de Hasan el-Ünsi Hazretleri'dir ki tam 41 sene tekkeden dışarı çıkmamıştır. Türbesi halen ziyaretgahtır. Osman Şems Hazretleri ile İzzi Mehmet Efendiler de keza aynı tekkenin sayılı şeyhlerindendir. Hasan el-Ünsi'nin menkıbeleri, Menakıbname-i Hasan Ünsi adıyla İbrahim Has merhum tarafından bir araya getirildiği gibi Osman Şems Divanı da yayımlandı. Bu eserleri zaman zaman okuduğum ve tekkenin tarihçesini az çok bildiğim için yolumu sık sık bu tarihi ve tasavvufi mekana düşürürüm. Lakin kapısı hep kapalı bulunduğundan sadece yanından geçerken dua etmekle yetinirdim. Son günlerde ziyarete açıldığını öğrendim. Daha doğrusu tramvayla oradan geçerken gördüm. Birkaç gün önceydi. Yine aynı cadde üzerinde yürürken kapısının açık olduğunu gördüm ve içeri girdim. Önce Hazire'deki zevatı ziyaret ettim. Sonra oradaki görevliden izin alarak Hasan el-Ünsi Hazretleri'nin türbesine yöneldim. Merkad-ı Münevver'in kapısını açar açmaz içeride yavaş sesle Kur'an-ı Kerim okunduğuna şahit oldum. Birkaç dakikalık da olsa huzurundan bulunduğum Hasan el-Ünsi Hazretleri ile ülfet ve ünsiyet tazelemeye çalıştım. Bu mübarek zatın kabri şerifini ilk defa yakından ziyaret etmenin hazzını yaşamaya çalıştım. Yine kapısını yavaşça çekerek huzurundan ayrıldım. Rabbim cümlemizi büyük insanların huzurunda huzur bulan bahtiyarlar zümresine dahil eylesin. Aydınoğlu dergahının tarihçesine, mimari özelliklerine ve diğer hususlarına dair en ayrıntılı bilgilere merhum Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nde rastlıyoruz. Diğer bir takım kaynaklarda verilen kısa ve kuru bilgilere karşılık bu ansiklopedide de fiziki yapısının yanı sıra manevi havası da yansıtılmaktadır. Maddenin yazarı İstanbul Ansiklopedisi arşivinden aldığı notlarla tekkeyi fiziki şekilleriyle, iç ve dış aksamıyla, kısacası bütün ayrıntılarıyla okuyucuya tanıtıyor. Esefle belirtelim ki bu malzemenin, daha doğrusu müştemilatın büyük bir bölümü günümüzde mevcut değildir. Bugüne adı geçen dergahın sadece haziresiyle Hasan el-Ünsi Türbesi intikal edebilmiştir. Diğer bir takım tarihi eserlerde olduğu gibi ilerleyen zamanla birlikte yol genişletme gerekçesiyle yahut bazı hoyratça icraatlarla büyük oranda tahrip edilmiştir. Biz bu tarihi mekanın orijinal şeklini ancak hakkında verilen bilgileri göz önünde canlandırmakta yahut eski resimlerine bakmakta kısmen de olsa öğrenebiliyoruz. Bu yazının asıl kaynağı adı geçen ansiklopedi olduğuna göre şimdi oradan okuyucunun işine yarayacak bazı nakillerde bulunalım. Halk arasında Salkım Söğüt Tekkesi veya Saçlı Emir Zaviyesi de denilen Aydınoğlu dergahının yerinde ilk defa Kasım Çavuş adında bir hayır sahibi tarafından küçük bir mescit yaptırılmıştı. Bu mescit tarihi tespit edilemeyen bir depremle harap olmuştu. II. Bayezid devrinin alimlerinden olup Saçlı Emir lakabıyla tanınan ve İstanbul kadılığına kadar yükselmiş olan Tebrizli Abdullah'ın oğlu Mehmet Muhiddin Efendi bir zaviye yaptırdı. Daha sonra Hicri 1095, miladi 1684'te Kadiri tarikatinden Aydınzade Şeyh Mehmet Efendi semahanesine minber yerleştirerek cami haline getirdi. Bahçedeki şadırvanla cümle kapısının yanındaki çeşme de bu sırada yaptırıldı. Dergah ve cami bundan sonra kendi adına nispet edilerek Aydınoğlu Dergahı ve Camii diye anılmaya başlandı. Geçen yüzyıl sonlarının ünlü mutasavvıfı Avni Bey tarafından yazılan şu beyit, ince uzun bir mermerin üstüne hak edilerek cümle kapısının üstüne yerleştirilmiştir. Erenler Şeyh Şabani Tariki Müstakiminden bu Aydınoğlu dergahı açıldı dideler ruşen. Aydınoğlu dergahı uzun yıllar bir küçük mescit, iki oda, bir sofayla, arka taraftaki hazire ve taş türbeden ibaret küçük bir çevre içinde kalmıştı. Bu dergahın şeyhleri sırasıyla şunlardır. Miladi 1664 yılında vefat eden Halvetiye'den Kutup Şeyh denilen Ahmet Efendi, adını tekkeye bırakan Kadiriye'den Aydınoğlu Şeyh Mehmet Efendi, Şabaniye büyüklerinden Hasan Ünsi Efendi, Mehmet Garip Efendi, İbrahim Has Efendi, Şeyh Seyyid Hacı Ali Efendi, Şeyh Seyyid Hacı Sunullah Efendi, güzel sesiyle tanınan Enderun Hanendelerinden Seyyid Mehmet Esrar Efendi, yine Halvetiye'den Nurettin Cerrahi kolundan Usturacı namıyla bilinen Şeyh Seyyid Hilmi Efendi. Şul ve ilahide mahbuzatı zengin ve zamanının büyük bir hayal üstadı olan Şeyh Fehmi Efendi. Nide işrafından Karbanzade Hacı İsmail Efendi'nin oğlu Mehmet İzzi Efendi. Şeyhül İslam Turşucuzade'nin torunu Saadettin Süheyl Efendi. Ve dergahların kapatıldığı devre rastlayan son şeyh, Ispartalı saatçi ve gül yağcı Hafız Bekir Sıtkı Ateşli Efendi. Yukarıdaki sıralamadan da anlaşılacağı üzere Aydınoğlu dergahı önce Halvetiye tekkesi iken, Aydınoğlu'nun şeyhliği zamanında Kadiriliğe geçti. Hasan Ünsi Efendi'nin gelmesiyle Şabanilere intikal etti. Daha sonra cerrahilere verildi. İzzi Efendi ile de Kadiriye'nin Üveysiye, Enveriye kollarına intikal etti. Sarayda hayal, gölge oyunu da oynatan Şeyh Fehmi Efendi dahil, bu dergaha konup göçen bütün meşayih, titiz bir tarikat, asalet ve kibarlığıyla tanınmış alim ve mutasavvıf şahsiyetlerdir. Bu dergah Hasan Ünsi ve İzzi Efendilerle de iki riyazet harikasına şahit oldu. Hicri 1095, miladi 1684'te Kara Hasanoğlu Vezir Mustafa Paşa'nın önayak olmasıyla irşat postuna getirilen Şabaniye büyüklerinden Hasan Ünsi Efendi, ömrünün sonuna kadar tam 41 yıl devamlı bir inziva sessizliği içinde şeyhlik görevinde bulundu. Onun zamanında Aydınoğlu dergahı bir ilim ve irfan dershanesine dönüştü. Mehmet İzzi Efendi, Hicri 1295, miladi 1879'da büyük mutasavvıf ve şair Osman Şems Efendi'ye intisap etti. Belediye Meclisi İdare Başkatipliğinden emekliliğini istedi. Üsküdar'da Hüdayi Dergahı civarındaki evinde kitap yazımıyla meşgul oluyordu. Şeyh Hayali Fehmi Efendi'nin vefatıyla Aydınoğlu Dergahı'nın meşihati boşalmıştı. Şeyhülislam Cemalettin Efendi, Osman Şems Efendi'nin feyizli nazarlarıyla yetişen İzzi Efendi'ye bu dergahın postnişinliğini ısrar ederek kabul ettirdi. İzzi Efendi, Hicri 1310, miladi 1892 depreminde harap olan dergahı yeniden inşa edip uyandırmak için büyük emek ve himmet sarf etti. İzzi Efendi'nin irşat devresi Aydınoğlu dergahının kapısından tam 28 yıl dışarı çıkmamak suretiyle seleflerinin çoğundan daha fazla devam etti. İzzi Efendi şahsındaki ulviyetin tesiriyle burayı Mecmai Uşşak, aşıkların toplantı yeri haline getirmişti. Burada İzzi Efendi'nin göçmeden önce iki manasıyla acı bir ifşasını kaydetmek gerekiyor. O uğursuz 1918 mütarekesi başladığı sırada İzzi Efendi'nin oğlu Kurmay Albay Süleyman Fethi Bey, İzmir Askerlik Dairesi'nin reisiydi. Bir gün huzurlarında çok sevdiği, emniyetini ve itimadını kazanan yegane halifeleri Kuleli Askeri Lisesi'nin müdürü kaymakam ressam İbrahim Bey, ömrünü ve bütün varını yoğunu dergaha vakfeden damadı Bahriye Kaymakamı Şükrü Bey, seçkin dervişlerinden Trabzon mebusu Servet Bey otururlarken, Şeyh Efendi bu üç güzide dervişi hayrete düşüren acı bir gülüşle güldü ve Fethi'yi kaybediyoruz dedi. İbrahim Bey bir gün önce Fethi Bey'in el yazısıyla kendilerine yolladığı mektubu gösterdi. İzzi Efendi aynı endişeyi işaretle milletin bekasına ve selametine dua etti. Aradan çok geçmeden İstanbul gazeteleri İzmir'in işgal edildiğini, karaya ilk çıkan Yunan subayının Kurmay Albay Fethi Bey'i makamında namertçe şehit ettiğini yazdılar. İzzi Efendi 6 Şubat 1336 Pazar gecesi 79 yaşında vefat etti. Vasiyeti üzerine Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi dergahının haziresine defnedildi. İzzi Efendi'den sonra Tuşucuzade'nin torunu Saadettin Süheyl Efendi meşihat makamına geçti. Fakat sülukunu Osman Şems Efendi'den tamamlayan ve İzzi Efendi'den irşada mezun olan izin verilen bu zatın meşihati kısa sürdü. Miladi 1923'te vefat etti. Yerine postnişin olmak için İttihat ve Terakki mebuslarından milletvekillerinden Ubeydullah Efendi bir hayli uğraştı. Ancak Osman Şems ve İzzi Efendilerle alakası ve rabıtası olmadığından, ayrıca kendisinde tarikat kokusu namına bir şey bulunmadığından başarılı olamadı. Aydınoğlu dergahının şeyhliğine yine Osman Şems Efendi'nin halifelerinden Ispartalı Hafız Bekir Sıtkı Ateşli davet edildi ve dergahların kapandığı tarihe kadar ayin icrasına başkanlık etti. Devam edecek notuyla yazı burada nihayete eriyor değerli dinleyenlerimiz. Tarih vitrini bölümünde Altınoluk dergisinde yayınlanan Dursun Gürlek imzalı Aydınoğlu dergahından manzaralar başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam son olarak Sesi Dergi'de. Evet, kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden erkamradyo.com'dan arşiv bölümünde Sesi Dergi'de bulabilir ve tekrardan dinleyebilirsiniz. Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2022 sayısından paylaştık bu yazıları bir başka programda. Yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.